Item 18, sayfa 275. 33. kısım. Üç sandalın ilkinde bulunan Hunter, dalgaların sandalların bordasına çarparak çıkardığı hafif sesi dinliyordu ve gözlerini karanlıkta yaklaşan adaya dikmişti. Davul sesleri artık daha yüksekti ve karanın iç kesimlerine titreşen ateşin solgun ışıklarını görebiliyorlardı. Hemen yanında oturmakta olan Lazio, "Kadınları yemezler," dedi. "Senin açından büyük bir şans," dedi Hunter. "Ve Lady Sarah için de şans," diye ekledi Lazio. "Söylentilere göre," diye kıkırdayarak konuşmaya devam etti. "Karayip yerleri İspanyolları da yemezmiş. Etleri çok sert olurmuş. Hollandalıların eti dolgun ama lezzetsizmiş. İngilizlerin sıradan bir tadı varmış. Ama Fransızlar çok lezizmiş. Bu görüşlerime katılmıyor musun?"
"Kadını geri istiyorum," dedi Hunter karamsar bir ifadeyle. "Ona ihtiyacımız var. Valiye yeğenini kurtardıktan sonra vahşi yerlerin barbekü partisine kaptırdığımızı nasıl açıklarız?"
"Berbat bir şaka anlayışım var," dedi Lazio.
"Bu gece şaka kaldırabilecek durumda değilim."
Karanlıkta onları sessizce takip eden diğer sandallara doğru baktı. Yanına 27 kişi almıştı. Anders ve mürettebatın geri kalanını adada bırakmıştı. El Trinidad'ı olabildiğince hızlı bir şekilde hazır hale getirmek için kamp ateşlerinin ışığında aralıksız çalışacaklardı. Anders gemi dümeninde şüphesiz bir sihirbazdı ama ona bir de bu sorumluluğu yüklemek makul sınırları aşan bir beklentiydi. Lady Sarah'ı kurtarıp adalarına dönebilseler bile en az bir gün, hatta daha da uzun bir süre bu isimsiz adadan ayrılamayacaklardı. Bu süre zarfında yerli kabilesi onlara mutlaka saldıracaktı. Hunter sandalın kuma sürtündüğünü hissetti. Adamları hemen diz boyundaki suya atladılar. Hunter fısıldayarak "Yahudi hariç herkes insin. Yahudi'ye dikkat edin," dedi. Nitekim Yahudi kollarında bir bebek taşır gibi tuttuğu hassas yüküyle birlikte sandal kuma çekildikten sonra karaya ilk adımını attı. Son derece dikkatli hareket ediyordu.
"Islandılar mı?" diye fısıldadı Hunter. "Sanmıyorum," dedi Don Diego. "Çok dikkatli davrandım."
Yaralı gözünü kırpıştırdı. "İyi göremiyorum."
"Beni takip et," dedi Hunter ve adamlarıyla adanın iç kesimlerine doğru yürümeye başladı. Arkasında kalan sahilde diğer iki sandaldaki silahlı adamları kıyıya iniyordu. Adamlar hızla ve ses çıkarmadan sahil kenarındaki kaktüslerin arasına ilerlediler. Ay ortalarda yoktu, kapkaranlık bir geceydi. Çok geçmeden tüm mürettebat adanın iç kesimlerine, ateşlerin yandığı ve davul seslerinin geldiği yöne doğru ilerliyordu. Karayip yerlilerinin köyü beklediğinden çok daha büyüktü. Bir düzine kadar saman çatılı topraktan kulübe birkaç farklı noktada yakılmış ateşlerin etrafında yarım daire şeklinde diziliydi. Savaşçılar bedenlerine kan kırmızısı boya sürüyor ve uluyarak dans ediyorlardı. Birçoğu başlarına timsah derisi geçirmişlerdi. Bazıları da ellerindeki insan kafataslarını havaya kaldırıyorlardı. Hepsi çıplaktı, ürkütücü ve ağır bir şarkı söylüyorlardı. Uğruna dans edilen şey ateşin üzerinde açıkça görülüyordu. Orada yaş ağaçtan örülmüş bir kafesin içerisinde kolsuz, bacaksız ve bağırsakları çıkartılmış bir şekilde duran bir denizci bedeni vardı. Kafesin bir tarafında bir grup kadın denizcinin bağırsaklarını temizliyordu. Hunter Lady Sarah'ı göremedi. Sonra mur parmağıyla bir yeri işaret etti. Kafesin bir diğer tarafında yerde yatan genç kadını ancak o zaman görebildi. Saçları kana bulanarak keçeleşmişti. Genç kadın kıpırdamıyordu. Muhtemelen öldürülmüştü. Hunter adamlarına baktı. Adamların yüz ifadelerinde hem şaşkınlık hem öfke vardı. Lazio'ya birkaç kelime fısıldadıktan sonra Hunter, Bassa ve Don Diego'yu da yanına aldı ve köy sınırından sürünerek içeriye sızdılar. Hunter, Bassa ve Don Diego ellerinde bıçaklarıyla toprak kulübelerden bir tanesine girdiler. İçerisi boştu. Tavana asılı kafatasları esen rüzgarla birbirine çarparak tangırdadı. Bir köşede içi kemiklerle dolu bir sepet duruyordu. "Çabuk," dedi Hunter, sepeti görmezden gelmişti. Don Diego granadolardan birini kulübenin ortasına yerleştirdi ve fitili ateşledi. Üçü tekrar dışarıya süzüldü ve kampın uzak bir köşesine yöneldi. Don Diego ikinci bir granadoyu ateşledi ve beklemeye koyuldu. İlk granadoya sarsıcı bir şekilde patladı. Kulübe binlerce küçük parçaya bölünerek havaya uçtuğunda ıstakoz rengine boyanmış kabile savaşçıları şaşkınlık ve korkuyla ulumaya başladılar. Don Diego sadece birkaç saniye arayla patlayan ikinci granadoyayı ateşin ortasına doğru fırlatmıştı. Uçuşan cam ve metal parçalarıyla bedenleri delik deşik olan savaşçılar acı çığlıklar atıyorlardı. Aynı anda Hunter'ın silahlı adamları da çalıların arasından ateş açtılar. Karmaşadan faydalanan Hunter ve Moore sürünerek çalılardan çıktılar ve Lady Sarah'yı alıp tekrar çalıların arasına sığındılar. Etrafları bağırarak ve inleyerek can veren Karayip yerlileriyle doluydu. Kulübelerin saman çatıları alev almıştı. Kabilenin yerleşimine son bakışında gördüğü manzara alev alev yanan bir cehennemi andırıyordu. Hunter ve adamlarının geri çekilme manevraları plansız bir şekilde ve aceleyle gerçekleşti. Devasa bir kuvvete sahip olan Bassa İngiliz kadını kolaylıkla taşıyordu. Genç kadın birden hafifçe inledi. ''Yaşıyor'' dedi Hunter. Genç kadın bir kez daha inledi. Koşar adımla oradan uzaklaşan denizciler çok geçmeden sahile vardılar. Sandallara binerek adadan kaçtılar. Şapak sökmeden tüm adamlar sağ salim gemiye dönmüşlerdi. Anders gemiyle ilgili kalan işleri Hunter'a devrederek İngiliz kadının yaralarıyla ilgilenmeye koyulmuştu. Sabahın ilk saatlerinde Anders kadının durumu hakkında rapor vermeye hazırdı. Yaşayacak dedi. Başına kötü bir darbe almış ama çok ciddi bir yarası yok. Gemiye baktı. Geminin de en az onun kadar iyi durumda olmasını ve buradan bir an evvel gitmiş olmayı dilerdim. Hunter yana yatık duran gemiyi yol alabilir vaziyete getirmeye uğraşıyordu. Ama hala yapılacak o kadar çok şey vardı ki. Grandi direği hala zayıftı, gözlem yuvası hasarlıydı, ön yelken direği tamamen kayıptı ve karinada hala kocaman bir delik vardı. Tamiratları gerçekleştirebilmek için ana güvertedeki kerestelerin büyük bir kısmını sökmüşlerdi ve yakında alt silah güvertesindeki keresteleri sökmeleri de gerekecekti. Yine de tamiratlar çok ağır ilerliyordu. ''Yarın sabahtan önce demir alamayız.'' dedi Hunter. ''Geceyi burada geçirme fikrine pek de sıcak bakmıyorum.'' dedi Anders adaya göz gezdirirken. ''Şu an yeterince sakin ama burada bir gece daha kalma fikri hoşuma gitmiyor.''
''Benim de gitmiyor.'' dedi Hunter.
Gece boyunca aralıksız çalışmayı sürdürdüler. Bitkin olmalarına rağmen adamlar gemideki tamiratları tamamlamak için hiç uyumadan çılgın bir tempoda çalışmışlardı. İşleri yavaşlatacağını bile bile Hunter kalabalık bir nöbetçi ekibi oluşturmuştu. Bunun bir gereklilik olduğunu düşünmüştü. Gece yarısı olduğunda davul sesleri tekrar duyulmaya başlandı ve neredeyse bir saat boyunca sürdü. Ardından huzursuz edici derin bir sessizlik oldu. Adamların sinirleri bozulmuştu ve artık çalışmak istemiyorlardı. Hunter'ın onları devam etmeye zorlaması gerekmişti. Şafak vaktine doğru Hunter bir denizciyle birlikte sahildeydi ve bir keresteyi tutarak ona yardım etmeye çalışıyordu. Adam aniden kendi ensesini tokatladı. ''Kahrolası sivrisinekler'' dedi. Sonra tuhaf bir surat ifadesiyle olduğu yere çöktü, öksürdü ve öldü. Hunter ona doğru eğildi ve yerde yatan adamı inceledi. Boynunda bulunan bir iğne deliğinden tek damla kan süzülmüştü. Fakat adam ölmüştü. Geminin burnuna yakın bir yerlerden gelen bir çığlık duydu ve hemen ardından bir adamı daha kuma devrilerek öldü. Mürettebat da endişelenmişti. Nöbetçi denizciler koşarak geminin yanına geldiler ve onarım yapanlar da gövdenin altına doğru sığındılar. Hunter ayaklarının dibinde ölü yatan denizciye bir daha baktı. O anda adamın elinde bir şey fark etti. İğne uçlu ve arkasında tüyler bulunan minicik bir oktu bu. Zehirli oklar. ''Geliyorlar!'' diye bağırdı gözcüler. Tüm adamlar ahşap bölümler ve gemi parçaları gibi korunabilecekleri ne buldularsa arkasına sığınmışlardı. Gergin bir şekilde beklediler ama gelen olmadı. Kıyı boyundaki çalılık ve kaktüslerde hiç hareket yoktu. Anders sürünerek Hunter'ın yanına geldi.
''Çalışmaya devam etmeli miyiz?''
''Kaç adam kaybettik?''
''Peters'ı kaybettik efendim.'' Anders aşağıya doğru baktı. ''Ve buradaki Maxwell'i?''
Hunter hayır anlamında kafasını salladı. ''Başka adam kaybetmeyi göze alamam. Artık mürettebatı 30 kişiye düşmüştü. Şafak vaktini bekleyin.'' Adamlara bildireceğim dedi Anders ve sürünerek oradan uzaklaştı. Bu esnada bir vızıltı duyuldu. Ufak oklardan bir tanesi Hunter'ın kulağının birkaç santim ötesinde tahtaya saplandı. Tekrar çömelerek beklemeye koyuldu. Şafak sökene de kayda değer başka bir olay gerçekleşmedi. Tam şafak sökerken kırmızıya boyanmış kabile savaşçıları doğaüstü çığlıklar atarak saklandıkları çalılıklardan çıktılar ve sahile indiler. Hunter'ın adamları savaş naralarına tüfek ateşiyle karşılık verdi. Savaşçıların yaklaşık 12 tanesi vurularak kuma yığıldı. Geri kalan savaşçılar da geri çekilerek tekrar çalılıklara gizlendiler. Hunter ve adamları gün ortasına dek çömeldikleri rahatsız konumda beklemeyi sürdürdüler. O ana dek hiçbir şey olmayınca Hunter adamlarına dikkatli bir şekilde işlerine dönmelerini emretti. Bir grup denizciyle adanın iç kesimlerine doğru yerlileri aramaya gittiler ama savaşçıların izlerine rastlanamadı. Gemiye geri döndüklerinde bezgin ve yorgun olan denizciler ağır hareketlerle çalışmayı sürdürüyordu. Ama Anders keyifli görünüyordu.
''Parmaklarını çapraz tut ve Tanrı'ya şükret ki'' dedi. ''Yakında buradan gitmiş olalım.''
Çekiç ve tamirat sesleri yeniden başladığında Hunter Lady Sarah'a bakmaya gitti. Kumda uzanmış olan genç kadın kendisine yaklaşan Hunter'ı izliyordu. ''Bayan'' dedi. ''Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?'' Kadın cevap vermeden boş bakışlarla ona bakmaya devam ediyordu. Gözleri açıktı ama sanki Hunter'ı görmüyordu. ''Bayan'' kadın cevap vermedi. ''Bayan!'' Elini kadının gözlerinin önünden birkaç kez geçirdi. Kadın gözünü kırpmadı. Kadının şuurunun açık olduğuna dair en ufak bir belirti göremedi. Kafasını sallayarak kadının yanından ayrıldı. El Trinidad'da o akşam gelgitle birlikte yüzürdüler. Ama koyu terk etmek için şafak vaktine kadar beklemeleri gerekiyordu. Hunter gözünü kıyıdan ayırmadan gemisinin güvertesinde volta atıyordu. O sırada davul sesleri yeniden başlamıştı. Hiçbir adamına ok atılmadı. Geminin her tarafını emekleyerek dolaşmış olan Anders, yapılan onarımları dikkatlice inceledikten sonra tam memnun olmasa da yapılanları yeterli bulmuştu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kıç demirini topladılar ve geri manevra yaptıktan sonra açık denize çıktılar. Hunter kırmızı boyalı yerli savaşçıların kanolarıyla onlara saldırmasını bekleyerek etrafı gözetlemeyi sürdürdü. Artık onlara top atışıyla karşılık verebilecek durumdaydı ve açıkçası ona bu imkanı tanımalarını da sabırsızlıkla bekliyordu. Fakat yerliler onlara tekrar saldırmadı. Rüzgar toplamak için geminin yelkenleri açıldığında isimsiz Mercan Adası arkalarında kayboldu ve orada tüm yaşananlar bir kabus gibi geride kaldı. Hunter çok yorgundu. Dümen başında olan Anders'ı asgari sayıda mürettebatla birlikte görevde bırakarak kalan adamların hepsine uyumalarını emretti. Anders endişeliydi. ''Tanrı aşkına'' dedi Hunter, ''sürekli endişelisin. Daha vahşi bir kabilenin elinden yeni kurtulduk. Gemimiz altımızda ve önümüzde de sakin bir deniz var. Ne zaman endişen geçecek merak ediyorum.''
''Doğrudur, deniz sakin'' dedi Anders, ''ama artık kesinlikle ejder ağzındayız ve burası az sayıda mürettebatla aşılabilecek bir yer değil.''
Hunter adamlar uyumalı dedi ve kendi de aşağıya indi. Sıcak ve havasız kamerasına iner inmez rahatsız ve huzursuz bir uykuya daldı. Rüyasında gemisinin ejder ağzında alabar olduğunu gördü. Orası tüm batı denizlerinin en derin bölgesi olarak bilinirdi. Mavi derinliklere doğru batıyordu ve sonrasında da sadece karanlık gördü. Hunter bir kadının bağırışıyla birlikte irkilerek uyandı, hemen güverteye koştu. Dışarısı alacakaranlıktı ve hafif bir esinti vardı. Batmakta olan güneşin kızıllığının yansıdığı El Trinidad'ın yelkenleri rüzgarla hafif hafif dalgalanıyordu. Dümende Anders'ın yerine geçmiş olan Lazio vardı. Denizde bir noktayı işaret ederek oraya bak dedi. Hunter baktı. İskele tarafında su yüzeyinin hemen altında bir çalkantı ve tam onlara doğru hareket halinde olan fosforlu bir nesne vardı. Nesnenin mavi yeşil rengi parıltılı çizgiler oluşturuyordu.
''Ejder'' dedi Lazio. ''Ejder bizi tam bir saattir takip ediyor.''
Hunter dikkatlice bakıyordu. Işıldayan yaratık giderek yakınlaştı ve geminin dibinden aynı yönde ilerlemeye başladı. Hızını El Trinidad'ınkine eşitlemişti. Devasa boyutları olan bu yaratık arkasında uzun kollarını sürükleyen parlak etten kocaman bir çantayı andırıyordu. Dümen sıkışıp elleri arasında ters yöne döndüğünde "Hayır!" diye bağırdı Lazio. Gemi deli gibi sallanıyordu. Gemiye saldırıyor. Hunter hemen dümeni kavradı ve Lazio'nun yerine geçti. Fakat dümene çok güçlü bir kuvvet uygulanıyor ve başkası tarafından kontrol ediliyor gibiydi. Dümen onu bordo küpeştesine doğru kuvvetle savurdu. Darbeyle nefesi kesilen Hunter güçlükle soluk aldı. Lazio'nun çığlıklarını duyan denizciler güverteye koşmuşlar ve ''Deniz canavarı! Deniz canavarı!'' diye dehşet içerisinde bağırışıyorlardı. Yapışkan kollardan bir tanesi bükülerek geminin kenarından içeriye uzandı. Kol tam Hunter'ı belinden kavramak için büküldüğü sırada Hunter ayağa kalktı. Kıvrak ve dikenli vantuzlar Hunter'ın kıyafetlerini parçalayarak onu bordo küpeştesine doğru sürükledi. Hunter yaratığın etlerinin soğukluğunu hissedebiliyordu. Tiksinme duygusunun üstesinden gelerek onu sarmış olan dokunacak kamasıyla bir kesik attı. Onu yukarı kaldırmış olan yaratığın olağanüstü bir kuvveti vardı. Kamasını yaratığın etine tekrar tekrar sapladı. Yaratığın yeşilimsi kanı bacaklarından aşağıya doğru süzülüyordu. Aniden dokunaç gevşeyerek etrafından çekildi ve Hunter güverteye düştü. Tekrar ayağa kalkarken etraflarının bir sürü dokunaçla sarılı olduğunu gördü. Dokunaçlar geminin arka güvertesinin üzerinden içeriye doğru yılan gibi süzülüyorlardı. Denizcilerden bir tanesini yakaladı ve debelenirken havaya kaldırdı. Yaratık yakaladığı denizciyi neredeyse küçümser bir edayla suya fırlattı. Anders bağırdı, "Alt güverteye inin, herkes alt güverteye!" Hunter geminin ortalarından tüfekle ateş edildiğini duydu. Adamları kenardan sarkarak yaratığa ateş ediyordu. Hunter geminin kıçından aşağıya doğru korkunç manzaraya baktı. Yaratığın balon gibi kabarık bedeni tam geminin arkasındaydı ve dokunaçlarıyla bir düzine farklı yerden gemiyi kavramıştı. Dokunaçları kah kamçı gibi savruluyor, kah yılan gibi bükülüyordu. Giderek artan karanlıkta yaratığın tüm bedeni fosforlu yeşil renge bürünmüştü ve yeşil dokunaçları arka kameranın pencerelerinden yılan gibi süzülüyordu. Hunter birden Lady Sarah'ın aşağıda olduğunu anımsadı ve hemen oraya koştu. Genç kadın yüzünde aynı donuk ifadeyle kamerasında duruyordu. "Benimle gelin bayan." O sırada kameranın kurşun panelli penceresi parçalandı ve bir ağaç gövdesi kalınlığındaki devasa dokunaç kırık camdan içeriye uzandı. Dokunaç oradaki bir topun etrafına dolandı ve kendine çekmeye çalıştı. Desteklerinden kurtulan top kamerada yuvarlandı. Boynuzlu vantuzlara temas etmiş olan kısımlarda parlak sarı metal silahın yüzeyinde derin çizikler oluşmuştu. Lady Sarah çığlık attı. Hunter bir balta buldu ve dalgalar çizerek savrulan dokunaca sapladı. Yaratığın tiksinç yeşil kanı suratına fışkırdı. Sivri uçlu vantuzlar yanağını süpürerek avurtlarını parçaladı. Dokunaç önce geri çekildi, sonra da tekrar ileriye doğru hamle yaptı. Fosforlu yeşil hortum Hunter'ın bacağına dolanarak onu yere yapıştırdı. Dokunaç onu yerden pencereye doğru sürükleyerek çekmeye başladı. Baltasını zemine saplayarak tutunmaya çalışsa da çok geçmeden balta saplandığı yerden kurtuldu. Hunter zaten kırılmış olan pencereden dışarıya doğru çekildiği sırada Lady Sarah bir çığlık daha attı. Yaratık Hunter'ı geminin kıçından çekip aşağıya götürmüştü. Hunter kısa bir süre havada debelendi. Bir çocuğun elindeki oyuncak bir bebek gibi onu bacağından kavramış olan dokunacın ucunda ileri geri sallanıyordu. Sonra yaratık onu El Trinidad'ın arkasına yasladı. Hunter kıç güvertesinin küpeştesini yakaladı ve tek koluyla var gücüyle tutunmaya çalıştı. Küpeşteye tutunduğu kolu kopacak gibi sancıyordu. Diğer koluyla da onu yakalamış olan dokunacı baltaladı. Dokunaç onu sonunda serbest bıraktı. Kısa bir süre için serbest kalmış olan Hunter hemen altında deniz suyunu dalgalandırmaya devam eden yaratığın gövdesine çok yakındı. Yaratığın boyutu onu hayrete düşürmüştü. Geminin tüm arka gövdesini kavramış olan dokunaçlarıyla sanki gemiyi yemeye çalışıyordu. Yaratıktan yayılan parlak yeşil ışıkla hava bile o renge boyanmış gibi görünüyordu. Tam altında yaratığın devasa gözünü gördü. 1,5 metre enindeki göz bir masadan daha büyüktü. göz kırpılmıyor ve herhangi bir ifade taşımıyordu. Yaratığın parlak yeşil etle çevrilip kapkara göz bebeği Hunter'ı soğukkanlılıkla izliyor gibiydi. Geminin az gerisinde olan yaratığın bedeni iki yassı kanadı olan bir kürek ucunu andırıyordu. Fakat asıl dikkatini çeken şey hayvanın dokunaçlarıydı. Bu kez başka bir dokunaç Hunter'a doğru kıvrıldı. Dokunacın üzerinde yemek tabağı boyunda boynuzlu vantuzlar vardı. Hunter etlerini parçalayan vantuzlardan kaçabilmek için güç bela tutunduğu kıç güverte küpeştesinde sallanıp kıvranıyordu. Üst güvertedeki denizciler hayvana ateş ediyorlardı. "Anders, ateşi kesin, kaptan orada!" diye bağırdı. Ardından iri dokunaçlardan bir tanesi tek bir savruluşta Hunter'ı tutunduğu küpeşteden kopardı. Hunter suya tam yaratığın üzerine düştü. Bir an için Hunter yeşil renkte parlayan suda dönerek debelendi ve çok geçmeden ayaklarının bir zemine oturduğunu fark etti. Aslında yaratığın üzerinde duruyordu. Hayvanın sümüksü ve kaygan bir gövdesi vardı. Derisi çok sert ve soğuktu. Bunu yaratığın üzerinde tutunmaya çalışırken hissedebiliyordu. Hayvanın bedeni Hunter'ın ağırlığıyla şekil değiştiriyor ve esniyordu. Hunter hayvanın gözüne varıncaya dek denizi yararak ilerledi. O kadar yakın mesafeden göz gerçekten devasa boyuttaydı ve parlak yeşil alanla çevrili bir kara delik gibiydi. Hiç tereddüt etmeden Hunter baltasını salladı ve hayvanın küre gibi eğimli göz bebeğine indirdi. Balta gözünden geri sekti. Hunter baltasını tekrar tekrar salladı. Sonunda keskin demir derin bir kesik açtı. Tazyikli şeffaf bir sıvı yukarıya doğru fışkırdı. Göz çevresindeki et kasılır gibi oldu. Ve sonra deniz aniden süt beyazı bir renge büründü ve yaratık dibe doğru gitti. Artık serbest kalan Hunter okyanusta sürüklenmeye başladı. Bağırarak yardım isteyen Hunter'a gemiden bir halat atıldı. Hunter halatı yakaladığı anda yaratık tekrar yüzeye çıktı. Yaratığın ona alttan çarpmasıyla Hunter köpük köpük sudan yukarı fırladı. Hunter bir kez daha hayvanın balonumsu bedeninin üzerindeydi. O anda Anders ve Moore ellerinde zıpkınlarla gemiden atladılar. Zıpkınlarını yaratığın bedeninin derinliklerine defalarca sapladılar. Hayvanın yeşil kanı dimdik havaya fışkırıyordu. Birden okyanus kabardı ve müthiş bir akıntıyla hayvan okyanusun derinliklerine doğru kayboldu. Hunter, Anders ve Moore çalkantılı okyanusta debeleniyorlardı.
"Teşekkürler," dedi Hunter kesik kesik nefes alarak.
"Bana teşekkür etme," dedi Anders başıyla Moore'u işaret ederek. "Bu zenci piçi beni ittirdi."
Dilsiz Bassa pişkin bir şekilde sırıttı. İleride El Trinidad'ın onları almak için geri dönmekte olduğunu gördüler. Üç adam suyu kulaşlarken,
"Biliyorsunuz değil mi?" dedi Anders. "Port Royal'a döndüğümüzde kimse buna inanmayacak."
Kısa bir süre sonra El Trinidad'dan aşağıya halatlar atıldı ve üzerinden sular süzülen, öksüren ve bitkin olan üç adam gemiye çekildi.